Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dinleyicilerle baş başa. Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz. Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@parstoday.com olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresini kullanabilirler.
Bu arada Pars Studio yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Studio Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
İhsan Yıldız isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Bilindiği üzere Kudüs'ün İngilizler tarafından işgal edilmesinin ardından 100 yıl geçti. Siyonistler bizi birbirimize düşürürken kendi aralarında öyle güçlü bir ittifak yaptılar ki Orta Doğu'nun göbeğini anarşist bir topluluğu yerleştirmeyi başardılar. Ve bu işgalci topluluk Filistinli halkı hemen her gün katlederek yerleşim alanlarını geliştirdi ve şiddetin dozunu arttırıp gözdağı vermeye devam ettiler. Peki nasıl oldu da işgalci güçler Orta Doğu'nun göbeğinde Müslümanları katletmeye devam ettiler? Bu cesareti nereden aldılar? Şu bir gerçek ki Filistin halkı bir asra yakındır katlediliyorsa ve kutsal beldemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün güvenliği tehlike altında ise bunun sorumlusu İslam topluluğunun işbirlikçi liderleridir. İşgalci güçlere bu fırsatı veren de bölgede onlarca Müslümanın katledilmesine sebep olan da bu zevattır.
Niran Akalın isimli dinleyicimiz ise gönderdiği yazısında şu ifadeleri bizimle paylaşıyor. İslam ülkeleri keşke resmi veya gayri resmi yollardan İsrail ile yapılan tüm istihbarat paylaşımlarını sona erdirme kararı alsalardı. İslam ülkeleri keşke deniz ve hava sahalarını İsrail'in uçak ve gemi seyir seferlerine kapatsalardı. İslam ülkeleri keşke dünyanın en acımasız insan hakkı ihlallerinin yaşandığı Filistin için özel bir çalışma komisyonu kursalardı. İslam ülkeleri keşke İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de uyguladığı soykırımı her fırsat ve platformda uluslararası kamuoyunun gündemine güçlü bir şekilde taşıma kararı alsaydı. İslam ülkeleri keşke İsrail ile sanayi şirketleri arasındaki işbirliği, teknolojik bilgi paylaşımları ve savunma sanayi alımlarını durdursalardı. İslam ülkeleri keşke özellikle son dönemde Amerika ile yapılan silah ve askeri alanda yapılan anlaşmalarla ilgili gözden geçirme kararı alsalardı. İslam ülkeleri keşke İsrail ile tüm askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kesselerdi. Dinleyicimize teşekkür ediyor. Bizler de tüm bu keşkelerin yakın bir zamanda tahakkuk bulması ve gerçekleşmesini ümit ediyoruz.
Rıza Ulusoy isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda önemli bir konuya değinerek şöyle yazıyor. BOP projesini hayata geçirmeye çalışan Siyonist küresel güç odaklarının iki hedefi var. Birincisi Müslümanlar arasından mezhep ve meşrep ayrımını tetiklemek ve mor öküzün hikayesi misali kardeşi kardeşe kırdırıp sömürü faaliyetlerine hız vermek. İkincisi ise ılımlı İslam projesi ekseninde Müslüman halkları köklerinden koparıp asimile etmek. Son günlerde Kral Salman ve Amerika yakınlaşması aslında bu iki projenin su yüzüne çıkmış halidir. Peki şimdi ne yapacağız? En azından bu coğrafyalarda yaşayan alim, mütefekkir ve İslami duyarlılık sahibi kişilerin neler yapabiliriz sorusunu sorup çözüm arayışına çıkmaları gerekir.
Ali Çilek isimli dinleyicimiz ise gönderdiği yazısında şu ifadeleri bizimle paylaşıyor. Son yıllarda kadına yönelik şiddetin bütün boyutlarıyla ele alındığını ve şiddeti sonlandırmak için yoğun çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Söz konusu çalışmalardan haberdar olan kadınlar artık şiddete uğradığımda haklarımı arayabilirim diye düşünüyor ve böyle durumlarda neler yapması gerektiğini biliyor. Bütün bunlar elbette içimizi rahatlatan gelişmeler. Ancak aktive edilen uygulamaların büyük çoğunluğu dış odaklı çözümlere dayandığından beklediğimiz sonuca pek ulaşamıyoruz. Hatta çözüm için başvurulan yöntemlerin bir kısmı kadının aleyhine bile dönebiliyor. Nasıl mı? Mesela evden uzaklaştırma cezası alan bir kişi ceza süresi bittiğinde eşine daha büyük husumet besleyip onu katledebiliyor. Ya da şiddete devam edebiliyor. Şiddet yanlısı eşi kelepçe ile kontrol altına almak da aynı sonucu doğurabiliyor. Peki çevremizde bu ve benzer olaylar yaşanıyor diye şiddet yanlısı kişilerin yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Şiddet yanlısı kocadan kaçınıp mağdur edilen kadını yalnız mı bırakacağız? Şiddetin hukuki bir karşılığı olmayacak mı? Elbette ki olacak. Benim üstüne basa basa vurgulamak istediğim şey dış odaklı yöntemlerin tek başına yeterli olmadığı gerçeğidir. Bu nedenle bu kişiler ahlaki değerler noktasında da desteklenmeli ve eşleriyle ilişkilerinde şefkat ve adalet eksenli bir yaklaşım sergileyebilmelidirler. Bunun için aileden okula, okuldan topluma kadar uzanabilen köklü bir çalışmaya ihtiyaç olacaktır. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünde ise bizleri telefonla arayan dinleyicimizin kendi sesini dinleyelim.
Merhabalar, ben Emin, Van'dan bağlanıyorum. Her işesi saygıyla selamlıyorum. Tahran Radyosu muhabiri Kasım Bey'e gönderdiği önemli ve değerli haberleri için çok teşekkür ediyorum. Her işese kolay gelsin. İyi akşamlar.
Dinleyicimize çok teşekkür ediyor. Mektuplarının ve temaslarının devamını bekliyoruz. Thank you.
Hüseyin Ergin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şunlara değiniyor. Bir adam akıcı bir Türkçe ile aktardığı çocukluk anısını anlatırken sunucu birden duraksıyor ve ortam birden sessizliğe bürünüyor. Sonra karşılıklı ağlaşmalar başlıyor. Hikaye kısa zamanda bütün toplumun gündemini işgal etmeye başlıyor. İnsanlar çocukluk yıllarına dönerek, "Evet, tıpkı benim hayatıma benziyor, benzer şeyleri ben de yaşamıştım," demeye başlıyorlar. Acı, neşe, yoksulluk. Ve yoksulluk, insanoğlunun müşterek kaderidir, öyle değil mi? Hepimiz yaşamın bazı dönemlerinde yoksulluğa ve acıya düçar olmuşuzdur. Böyle durumlarda acıya karşı potansiyel olarak taşıdığımız sabır filtrelerinin devreye sokup yola kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Fakat ilginçtir ki toplumumuzda acıya karşı ilginç bir meyil var. Eğer izlediğimiz programın, takip ettiğimiz dizilerin, muhatap olduğumuz kişilerin yaşamlarında acıdan bir şeyler yoksa ilgimizi dahi çekmiyor. Acıyı seviyoruz. Acıyı büyütüyoruz ve acıyla kardeş olmak istiyoruz. Peki ama neden? Çünkü acıyı bir tecrübe olarak algılamak yerine içselleştirip beslenmeye başlıyoruz.
Mustafa Nurdoğan isimli dinleyicimiz de gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Birçok insan vicdanının sesine değil, onaylamıyor da olsa çoğunluğun yaşam tarzını ayak uydurmanın zorunlu olduğunu düşünür. Onlara göre toplumun her bireyi bu kurallarla yaşamak zorundadır. Kur'an ahlakını gerçek anlamda kavramamış olan kişilere göre Allah'ın buyrukları dışında da insanların uyması gereken bazı kurallar vardır. İnsan sosyal bir birey olduğuna göre bu kurallara uymak zorundadır. Toplum bireylerinin hoşnutluğu önemlidir ve insanlar ne der, ne düşünürler, benim hakkımda şöyle düşünmesinler, böyle konuşmasınlar gibi düşünceler endişe sebebidir. Kur'an'da cahiliye olarak tanımlanan bu toplumun bireyleri eğitimli, kariyer sahibi kişiler dahi olsalar Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü tanıyabilecek akıl ve vicdana sahip değildirler. İnsanların çoğunun bu cahil yapıda olması ve diğerlerinin de bu çoğunluğun davranışlarını kıstas almaları tüm toplumun cehalet batağında yaşamasına neden olur. Kalben Allah'a yakın olmak isteyen insan vicdanını tam kapasite kullanır. Aksi ise şeytanın ve sözcüsü olan nefsin fücurunu gözetmektir. Vicdanının önüne çoğunluk böyle yaptığına göre doğru olan budur mantığıyla set çeken kişi yanılgıdadır. İnsanların hoşnutluğunu önemsemesi ve toplumda kınanmaktan çekilmesi nedeniyle insanın Kur'an ahlakını yaşaması zorlaşır. Dinleyicimize teşekkür ediyor, dualar gönderiyoruz.
Bu haftaki duamız dinleyicimiz Zeynep Belgin'den. Ya Rab, nimetin zevalinden, afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden sana sığınıyoruz. Ya Rab, sıkıntıdan, üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan sana sığınıyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Salih Mert, Cengiz Kanar, Mehmet Nur isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@parstoday.com olan elektronik posta adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.